Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam. Yazarı Nazlı Eray. Roman. 12. ayrım. Şaşkınlıkla bu üç kağıdı elimde tutuyordum. Mihri ablanın dün gece gördüğüm iskambil destesindendi bu üç kağıt. Emindim bundan. Üstlerine yazılı olan mesajları bir kez daha okuyup kağıtları çantama koydum. Tunalı Hilmi Caddesi her akşamüstü olduğu gibi kalabalıktı. Kuğulu Park'tan aşağıya doğru, Café de Café'ye doğru gidiyordum. Nedenli ilginçti. Emekli albay Nurettin bana orada randevu vermişti. Dün gece etrafı birbirine katan yollu pijamasının belini, arada göbeğin üstüne çeken deli bakışlı adamı hatırladıkça içime bir korku doluyordu. Niçin çağırmıştı beni oraya? Ne anlatacaktı acaba? Kim bilir, hayatta mıydı, ölmüş müydü? Şöyle bir hesapladım, Hasbiye anne ile Kâniye annenin acıklı öyküsünü Kızıl Toprak'taki köşkte bir kapının aralığından dinlediğim zaman 5-6 yaşında bir çocuktum. Kâniye anne ile Hasbiye anne o zamanlar bile yaşlıydılar. Yaşlı kadınlar olduklarını söylenmişti bana. Cinayetin meydana çıkmasından hemen sonra babaanneme haber gelmiş, beni oradan dışarıya çıkarmışlar. Babaannem gelenlerle telaşlı telaşlı bir şeyler konuşmuş. Kendisine anlatılan olayı büyük bir üzüntüyle dinledikten sonra ağlamıştı. Koşarak girmiştim odasına. "Niçin ağlıyorsun babaanne?" "Bir şey yok evladım. Hadi sen oyna, biraz piyano çal." Kâniye anne ile Hasbiye anneye ne olmuştu babaanne? "Kalaysız tencerede pişen yemekten yiyip hastalanmışlar evladım." Kapının aralığından duyduklarım bambaşka şeylerdi oysa. Gidip piyanonun tuşlarına rastgele basmaya başlamıştım. Sanki garip bir cenaze marşı çalıyordum. O çocuk ruhumda Kâniye anne ile Hasbiye annenin ölmüş olduklarını biliyordum. Tunalı Hilmi'den aşağıya doğru yürürken beynimin içinden binbir düşünce geçiyor. Bir yandan da vitrindeki indirimli etiketlere bakıyordum. Birden sarı saçlarını kalabalığın arasında gördüm. "Mihri abla, Mihri abla." Önümde yürüyen bir iki kişiyi hızla iterek öne geçmiştim. "Mihri abla." Dönüp baktı bana. Mihri ablaydı, bulmuştum onu. "Nereye gidiyorsun Mihri abla?" Yanındaydım şimdi, ellerimi tutmuştu. Sevgiyle bakıyordu bana. "Şöyle bir dolaşmaya çıkmıştım, vitrinlere bakıyorum," dedi. "Kısa japone kollu bluzlara bakıyorum." "Mihri abla, bu sabah evine geldim, yoktun, bulamadım seni." "Ben sana başka bir adres vereceğim. Tan Doğan'da bir terzi arkadaşımın yanında kalıyorum," dedi Mihri abla. "Cadde üzerinde 17 numara." "Ama dün gece evindeydik." Sesini çıkarmadı Mihri abla. Koluma girmişti. Konuşa konuşa yürümeye başladık. "Sana uzun beyaz bir kürk almamı söylemiştim," dedi Mihri abla. "Aldın mı öyle bir kürk?" "Aldım Mihri abla. Beyaz bir kürk ceket aldım," dedim. "Ceket olmaz. Bileklerine kadar uzun beyaz bir kürk," dedi Mihri abla. "Sana o yakışır." "Sen hep beni bir kraliçe gibi görüyorsun Mihri abla. Evlendiğim zaman aldığım kürkler kocamın evinde koridordaki iplerde asılıydı. Onları koyacak bir yer bile bulamamıştım o koca evde. Kürklerim tozlanıyor diye üzülürdüm her gece," dedim. "O ihtiyar eskimiş dünyasında bir yer açamamıştı sana, değil mi?" diye söylendi Mihri abla. "Ne oldu o kürkler?" "Evden kaçarken hepsini aldım. Şimdi dolabımda asılı." "İyi iyi," dedi. "Giy onları kışın." Café de Café'ye gelmiştik. Kapıdaki camdan içeriye şöyle bir baktım. Tıklım tıklım kalabalıktı kafe. Oturacak boş yer yoktu. "Girelim buraya Mihri abla," dedim. "Olur, girelim," dedi. "Ama yer yok galiba." "Garsona söylerim, bize bir yer bulur." Yanımda Mihri ablanın olması bana bir güven veriyordu. Birlikte içeriye girdik. Kafenin içini renkli bir akşamüstü kalabalığı doldurmuştu. Gülenler, konuşanlar, birbirlerinin gözlerine bakanlar, dalgın dalgın bir çay fincanını karıştıranlar, dörde katlanmış bir gazeteye göz gezdirenler, kafenin derinliklerindeki loş köşelerde el ele tutuşmuş aşıklar, tabaklardaki profiterolü kaşıklayan gençler, soda içip dışarıyı izleyen adam. Kafenin içine şöyle bir göz gezdirdim. İlk gözüme çarpanlar bunlardı. Garson bize dipte bir masa bulmuştu. Mihri abla ile karşılıklı oturup birer kahve söyledik. Emekli albay Nurettin görünürlerde yoktu. Sen birini mi görecektin burada? Dün geceki adam, emekli albay Nurettin burada randevu verdi bana dedim. Mihri abla heyecanlanmıştı. Neydi o dün gece olanlar diye söylendi. O kül benizli iki yaşlı kadın ne kadar zayıf ve kemikliydiler fark ettin mi? Nasıl yürüdüler adamın üstüne? Kuzum olay tam neydi ben pek anlayamadım. Sana da soracak zaman olmadı. Birden horoz öttü dedi. O iki yaşlı kadın Kaniye anne ile Hasbiye anneydiler dedim. Ne ilginç isimleri varmış öyle. Kimdi onlar? Nasıl anlatayım bilemiyorum ki. Çocukluğumdan kalma iki insan dedim. İki yaşlı kadın. Ana kız, Hasbiye anne, Kaniye annenin annesi. Ben çocukken bir cinayete kurban gitmişlerdi. Bir sabah zamanı evlerine giren komşular ikisini de ölü bulmuşlar. Kaniye annenin evlendiği evlerindeki pansiyoner emekli albayın onları öldürdüğü söylenmişti. Ne tuhaf bir hikaye dedi Mihri abla. Neden lahazin? Zavallı yaşlı kadınlar niçin öldürüldüler acaba? Kim bilir dedim. Para için. Kendilerinin Kayış Dağı'ndaki ev için olabilir mesela. Demek dün gece İskambil destesinin arasından çıkan o pijamalı adam. Evet o. Albay Nurettin'di işte. Zavallı ihtiyarlar. Yakalamışlardı onu ama gene de destenin arasına karışıp yok oldu dedi Mihri abla. Çevremize bakınıyorduk. Emekli albay Nurettin görünürde yoktu. Allah Allah, niye gelmedi acaba diye söylendim. Kafenin içindeki kalabalık arada değişiyor. Masalardaki eski yüzlerini yerlerini yeni gelenler alıyordu. İki garson çevrede dolaşıyor. Bir yaşlı adam barın arkasında adisyonları hazırlıyor. Fişleri gözden geçiriyordu. Hafif bir müzik çalmaya başlamıştı. Öndeki masalardan birinden kahkahalar yükseliyor. Neşeli bir grup genç birbirlerine bir şeyler anlatıp aralarında eğleniyorlardı. Albay Nurettin yoktu. Bir süre sonra kalkıp kafeden çıktık. Örücüde bir işim vardı dedi Mihri abla. Ben bulurum seni. Şimdi gidiyorum. Tunalı Hilmi Caddesi'nin kalabalığına karışıp gitti. Antikacı dükkanının önünden geçiyordum. İçeriye girdim. Kapının önündeki ufak çıngırak hafifçe çaldı. Bir mavi boncuk sallandı. Dükkan boştu. Antikacı kadın pasajın içinde bir yere gitmiş olmalıydı. Gözlükleri masanın üstünde, sigara paketinin yanında duruyordu. Dükkanın derinliklerine doğru yürüdüm. Her şey orayı son bıraktığım gibiydi. Kurumuş çiçek buketleri masaların üstüne bırakılmış. O eski zamana ait koku genzimi doldurup beni bambaşka bir dünyanın içine sokuvermişti. Vişne çürüğü kadife kaplı koltuk yerindeydi. Yanındaki alçak gül ağacı masanın üstündeki yeşil fanuslu lamba yanıyordu. Çevrede değişik bir ışık, duvarları dalga dalga aydınlatan ya da hareli gölgeler düşüren bir ışık peyda olmuştu. Koltuğa oturup masanın üstünde duran rengi uçmuş bir kadife kurdeleyle bağlı kurumuş karanfillere hafifçe dokundum. Koltuktan gelen, içimi bir tuhaf eden sesler vardı. Vapur yanaşıyor olmalıydı. Bir halat atılmıştı. Koltuk hafifçe sallandı. İki tahta iskele atılmıştı bana doğru. Koltuğa yanaşan Eskişehir atları vapurundan sesler gelmeye başlamıştı. Ben inenlere bakmaya başlamıştım. Çok eskiden ben çocukken annem ve babamla birlikte oturduğumuz Şişhane yokuşunun müdavimlerinden birkaç kişiyi hemen tanıdım. Çocukluğumun geçtiği Saadet Apartmanı'nın yaşlı kapıcısı Monsieur Hristo, karısı Madame Marina ve arkadaşları bakkal Monsieur David inenler arasındaydı. Monsieur Hristo diye bağırdım. Yaşlı kapıcı dönüp bakıyordu bana. Hafifçe elini salladı. Seninle evin karşısındaki Açık Hava Sineması'nda Avare filmine gitmiştik. Anımsıyor musun Monsieur Hristo diye seslendim. Anımsıyorum diye bağırdı. Madame Marina'yı elinden tutmuş bana doğru geliyordu. Küçücük bir kız çocuğuydun sen. Elinden tutmuş, gece zamanı sinemaya götürmüştüm seni. Ne güzel filmdi o. Biliyor musun, Saadet apartmanı yıkılmış, Monsieur Hristo, haberin var mı? Diye acıyla seslendim. Şişhane yokuşuna son gittiğimde apartmanın yerinde bir banka vardı. Yazık oldu eski mahalleye, dedi Monsieur Hristo. Arkadan gelenler itekliyorlardı Monsieur Hristo ile Madame Marina'yı. Karı koca yavaşça antikacı dükkanından hare hare dağılmış olan yeşil ışığın içinde kayboldular. Şimdi Evliya Çelebi İlkokulu'ndaki eşkom Gülay geliyordu. Hemen tanımıştım onu. Gülay diye bağırdım. Nasılsın Gülay? Evlendin mi? 11-12 yaşlarındaki haliyle karşımdaydı. Birlikte biriktirip defterlerimizin arasına koyduğumuz çikolata yaldızlarını anımsamıştım birden. Evlendim tabii, dedi Gülay. 3 tane oğlum var. Biri askerde, biri Almanya'da, biri de işsiz. Evde benimle. Kocam var mı? Kocam hayırsız çıktı. Başka kadına gitti, dedi. Başında soluk pembe, tafta kurdelesi, elinde okul çantası vardı. Sen nasılsın diye seslendi bana. Fena değilim Gülay, dedim. Seni hiç unutmadım, biliyor musun? Şimdi neredesin sen? İstanbul'da, Atikali'deyim, dedi. Arkadan ittiler Gülay'ı. Yeşil ışığın içinde yitip gitti. Beyazlar içinde bir doktor grubu, yanlarında hemşireler ve hasta bakıcılarla birlikte vapurdan dışarıya çıkıyorlardı şimdi. Tanımıştım onları. Eski Gülhane Hastanesi'ndeki doktorlar ve hasta bakıcılardı bunlar. Onları hep saatleri hiç geçmeyen bir gece zamanı yatağımda yatarken, tarifi güç ağrılar içinde kıvrandığım anlar, burnumdan mideme ve bağırsağıma giden tüpler bağlıyken görürdüm. Nedenli gençtim o zamanlar. Ölümün o güçlü kollarından nasılsa kurtulmuş ama eski Gülhane Hastanesi'nin ikinci hariciye bölümündeki bir yatağa çakılıp kalmıştım. İşte şimdi gene karşımdaydılar. Doktor Acar Bey'i tanımıştım. Gececi Sarı Süleyman onun yanındaydı. Sürgümü döken Reşide Hanım boynunda parlayan altınıyla bana doğru geliyordu. Damarımı bulup serumu tek vuruşta ustalıkla takabilen paspasçı İsmail, arkadan bir yerden gecenin içinde şangırdayarak yaklaşan pansuman arabası, gözlerimi dikip dalıp gittiğim, başımın üstündeki serumun içinde gördüğüm o değişik dünyalar, acımı dindirmek için kalçama barajın yapan Aysel hemşire, İğnenin yapıldığı yerde bir türlü geçmeyen koca bir yumruğun oluşması, Reşide Hanım'ın damarcı İsmail'e olan derin aşkı vesaire vesaire. İşte şimdi hepsi karşımdaydılar. Modern aygıtların, ultrasonun henüz olmadığı bir devirde geçirmiş olduğum bağırsak düğümlenmesinden şans eseri kurtulmuştum. Susuzlukla savaşarak geçirdiğim hastane gecelerini birden yeniden yaşıyor gibi oldum. Koridorda gece zaman tekerlekli iskemleyle gezdirilen, bacağının tekini bir bayram günü tank ezmiş olan genç kızın haykıran, ağlayan sesi kulağımı doldurmuştu. Oturduğum yerden dayanamayıp ağlamaya başladım. Doktor Acar Bey, yaşam sana yeniden verildi, iyi kullandın mı onu diye sordu. Tam karşımdaydı. Evet diye mırıldandım. İyi kullanmaya çalışıyordum onu. Ama insan bunu ne kadar başarabilir ki Acar Bey? Yaşam tuhaf bir nehir gibi. Biliyorum, dedi o. Arkadan paşa katında yan odalarda yatan bir iki paşa geliyordu. Selamlaştım onlarla. Hanımları yanlarındaydı. Reşide Hanım eliyle bir öpücük yolladı bana. Pansuman arabasının şangırtısı uzaklaştı. Eski Gülhane'nin doktorları ve bakıcılar alacakaranlıkta yok oldular. Vapurun düdüğü 3 kez üst üste öttü. Halatlar alınıp iskeleler çekilmişti. Şehir hatları vapuru çevresindeki suları köpürterek uzaklaşıp gitti. Koltuktan kalktım. Gördüğüm şeyler hastane yıllarımla ilgili canlı anılar sarsmıştı beni. O zamanlar çok gençtim. Yaşamımın başlangıcında tüm olayları yaşamış, acıdan ve susuzluktan çıldırmamayı başarmış ve belleğimden bir kısmını silmiştim. Onları yeni baştan öylesine canlı yaşamak yormuştu beni. Antikacı dükkanından dışarıya fırlayıp kendimi caddedeki kalabalığın içine attım. "Rengin sapsarı olmuş," dedi arkamdan biri. Dönüp baktım, emekli albay Nurettin arkamdaydı. "Sizi kafede bekledim," dedim. "Özür dilerim, yetişemedim." Kalabalığın içinde yürüyorduk birlikte. "Size anlatmak istediklerim vardı." "Anlatın, buyurun." "Burada olmaz. Ama vaktim yok, gece bir yere yetişeceğim." "Peki, şu kadarını söyleyeceğim. Ben sizin sandığınız gibi birisi değilim." "Ama ben sizi tanımıyorum ki." "Olsun, bazı suçlamalara tanık oldunuz. Bunları sakin bir yerde, başka bir zaman konuşsak." "Olur," dedi emekli albay. "Konuşalım." Yandaki bir apartmana girmiş olmalıydı. Arkama baktığımda göremedim onu. Dürnev ablanın kapısını iki kez çaldım. Hava kararmış, çevremdeki kent, tüm apartmanları, caddeleri, cebeci sırtlarındaki eğri büğrü sokakları, pastaneleri, ulusun arka taraflarındaki çarşıları, yemeni ve havlu satan dükkanları, Selanik Caddesi'ndeki balıkçı tezgahları, büyük cam kavanozların içinde zıplayan limonataları ve vişne suları, muhallebici ve dondurmacıları, ulus halindeki domates, yeşil fasulye, biber, patlıcan yığınları, kesik başra taraflarındaki bir kamyonun üstündeki yığın yığın karpuzları ile gecenin o gizemli ve sonsuz karanlığına teslim olmuştu. Küçük Esat'taki sakatatçı dükkanlarının cam mekanlarındaki tüm kelleler derin bir uykuya dalmış, fersiz gözlerini çoktan kapatmışlardı. Ana caddelere aysız gecelerin oloşluğu çökmüştü. Hafif esen rüzgar sanki peşimden gizlice gelen birisi gibiydi. Karanlık o alacalı pelerinini sırtına almış, pursakların oraya bir yerlere doğru yol alıp gidiyordu. Dürnev abla açmıştı kapıyı bana. Ayakkabılarımı kapının yanında çıkarıp içeriye girdim. Bu evi, orayı son gördüğümden bu yana kısa bir süre geçmiş olmasına karşın içindeki tüm bibloları, kül tablalarını, koltukları ve üzerine rengarenk günden örülmüş pomponlu yastıkları ile köşede duran kanepeyi, bir başka koltuğun üstünde bana sıcak bir günde araba ile gidilmiş olan Bodrum yolunu anımsatan Denizli'den alınmış işlemeli buldan bezi yaygıyı, Dürnev ablanın kırmızı örtülü masasının üstünde duran gözlüklerini, duvardan aşağıya kendini nazlı nazlı salmış olan sarmaşığı, yerdeki pişmiş ayva renkli kilimleri özlemiştim. Tarot kartları her zamanki yerlerinde duruyorlardı. Dürnev abla geceyi hazırlamıştı. Saçlarını uçuk mor plastik bir kelebekle başının arkasında toplamış, kendini bir koltuğa bırakmıştı. "Şimdi oturdum daha, biliyor musun?" dedi bana. Mutfağa gitmiş, kapağın üstü yapıştırma süslerle dolu buzdolabını açmıştım. Orta rafta büyükçe bir tabağın içinde yarı kapalı fersiz gözleriyle bana dikkatle bakmakta olan koyun kellesi gördüm. Öne doğru uzanmış dişleri eski bir tanığın gülüşünü anımsatmıştı bana. Kelle baygın gözlerini hafifçe açıp kapattı. "Selam, şimdi uyandım," dedi. "Selam," dedim şaşkınlıkla. Kelle gözlerimin içine bakıp konuşmaya devam etti. "Rüyamda ne gördüm biliyor musun? Hayırdır inşallah. Eddie Fisher'ı gördüm rüyamda." Buzdolabının önünde durmuş şaşkınlıkla pişmiş kellenin söylediklerini dinliyordum. İçeriden Dürnev ablanın sesini duydum. "Dolabın kapağını kapat, sıcaktan içindekiler bozulacak. Ne aradın sen?" "Su burada var." Tam kapatıyordum buzdolabının kapağını ki pişmiş kelle sütlü kara gözlerini iyice açtı. "Dur," dedi. Dur canım, kapatma kapıyı. Bir şey olmaz, anlatacaklarım var. Kelleye doğru eğilmiş söylediklerini dinliyordum. Evet, Eddie Fisher'ı gördüm rüyamda dün gece dedi. Yanında Renata Boyd diye bir kapak kızı ile. Kız güzel mi güzel. Eddie ile Las Vegas'taki otel odasına girdiler. Rüya bu ya, Allah seni inandırsın, Eddie yatakta kız ile tam 8 kere. Anlıyorsun değil mi? Pişmiş kelle kirpiksiz gözlerini hafifçe kırpıştırıp kemikten çenesini eğerek bilmiş bilmiş gülümsüyordu. 12. ayrımın sonu, sayfa 98, devamı 13. ayrımda.